Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Inferis. Yazarı Mahfi Eğilmez. Türü roman. Remzi Kitabevi. 1. basım Kasım 2020, 8. basım Mart 2022. ISBN numarası 978-975-14-1977-4. Bu kitap 366 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Kasım 2023. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapakta herhangi bir resim yok, yalnızca Inferis kelimesi büyük harflerle içi boş olarak yazılmış ve içi sarılı kırmızılı yangını belirleyen renklerle donatılmış. Bir de laf var, güneş, ay ve gerçekler uzun süre saklanamaz. Arka kapak. Mahfi Eğilmez bu romanında kamu ihalelerindeki yolsuzlukları araştıran bir maliye müfettişini, o yolsuzluklarla bağlantılı görünen cinayeti aydınlatmaya çalışan polis komiserini, aynı konuyu farklı açıdan soruşturan savcıyı ve olayların peşinden koşan bir gazeteciyi nefes nefese bir takip içinde buluşturuyor. Mahfi Eğilmez İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini yani mülkiyeyi bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı. Maliye müfettiş muavini olarak başladığı kamu hizmetinde bütün aşamalarda görev yaptı. 1997 yılında hazine müsteşarıyken kamu hizmetinden istifa ederek ayrıldı. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik, gazetelerde köşe yazarlığı, televizyonlarda ekonomi yorumculuğu yaptı, üniversitelerde ekonomi dersleri verdi. Halen Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. Yazılarını kendi blogunda www.mahfiegilmez.com yayınlıyor. Hitit tarihi üzerine çalışmalar yapıyor, roman yazıyor, konferanslar veriyor. Mahfi Eğilmez'in bu kitap dışında yayımlanmış 22 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor. Cinayet korkunç derecede yorucudur. Albert Camus. Cinayeti araştırmak cinayetten daha yorucudur. Cinayeti araştırmanın yoruculuğu, araştırıcının kendisini katilin yerine koyup cinayeti niçin işlediğini düşünmeye çalışmasından kaynaklanır. Cinayet işlememiş birisi için kolay bir şey değildir bu. Mahfi Eğilmez.
Liberate tutam ex inferis. Kendini cehennemden kurtar.
Bu romanda geçen olayların ve kişilerin gerçek yaşamla hiçbir ilgisi yoktur. Roman tümüyle yazarının hayal gücünü yansıtmaktadır. Olaylar isimler ve unvanlarla ilgili olarak gerçek yaşamla kurulabilecek benzerlikler ya tesadüftür ya da okuyucunun zihninde oluşan yanılsamalardan kaynaklanmaktadır. O nedenle burada geçen kurumlar, yerler, sistemler ve kişilerle ilgili benzetme ve düzeltme yapmaya çalışmadan romanı olduğu gibi okumanızı öneririm. Mahfi Eğilmez. Korudaki Köşk. Az sayıda bahçeli evin yer aldığı koruda siren sesleri çınladığında günün sıcaklığı yerini yavaş yavaş akşamın serinliğine bırakıyordu. Öğlen yağan yağmurdan arta kalan su birikintileri neredeyse kurumuştu. Korunun yüksek ağaçları güneşin artık zayıflayan ışıklarını tümüyle engellediği için sokak kasvetli bir görünüme bürünmüştü. Sokağın sonundaki evin bahçesinde çalışan bahçıvan, siren seslerinin geldiği yöne bakınca Mehmet H.'nin köşkünün önünde bir polis arabasının durduğunu gördü. Uzunca zamandır sessiz kalan köşkteki bu hareketlilik olağan değildi. Polis neden gelmişti? hırsızlık falan gibi bir olay mı söz konusuydu? Ne olup bittiğini anlamak için köşke doğru yürümeye karar verdi. Yıllardır buradaki bazı evlerde bahçıvanlık yapıyordu. Köşkün bahçıvanlığını da almaya uğraşmış, araya aracılar sokmuş ama her defasında "biz bahçıvanımızdan memnunuz" cevabını almıştı. Köşkte oturanlar evin hanımının ölümünden sonra adeta yaşamdan soyutlanmışlardı. Bahçe kapısı bazen bütün gün hiç açılmıyordu. Arada bir köşkte çalışanlardan birisi alışverişe çıkıyor, haftanın bazı günleri bahçıvan geliyor, onların dışında ne gelen oluyordu ne de giden. Genç eşini kaybettikten sonra inzivaya çekilen yaşlı adamın kızını evden kovduğu söyleniyordu. Gerçekten de genç kadın uzun süredir köşke gelmemişti. Önceki yıllarda evin hanımı sağken burada oldukça renkli bir yaşam vardı. Özellikle yaz aylarında köşkte bahçe partileri düzenlenir, lüks arabalarla pahalı giysiler içinde insanlar gelir, yükselen müzik sesi dışarıya taşardı. Yaşlı adam yalnız başına yaşamaya başlayınca bütün bunlar geçmişte kalmış, koca köşk içine kapalı, gizemli bir görünüm almıştı. Bahçıvan köşkün bahçe kapısına geldiğinde kapıda duran iri yarı bar fedaisi görünümlü polis memuruna neler olduğunu sordu. Polis ona buz gibi bir bakış attıktan sonra yarım ağızla "Ölüm olayı var, onun için geldik" dedi. Bahçıvan "Nasıl bir ölüm, intihar ya da cinayet olabilir mi?" diye üsteledi. Polis onu duymazdan gelince sorusunu kendisi yanıtladı. "Mutlaka öyle bir şey olmalı, yoksa polis niye gelsin ki?" Bahçıvan bir şeyler görebilmek için başını yarı aralık bahçe kapısından içeri uzatmaya çalışınca polis onu engellemek amacıyla içeri girip kapıyı kapattı. Bahçe kapısı demir perde gibiydi. Üzerinde veya duvarla bağlantılı kısımlarında hiçbir aralık ya da delik yoktu. Bahçenin duvarları o kadar yüksekti ki içeride neler olup bittiğini görmek olanaksızdı. Bahçıvan kapıya iyice yaklaşarak içeriye kulak kabarttı. Bahçedeki köpeğin havlaması dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Bir şey görüp öğrenemeyeceğini anlayınca geri dönmeye karar verdi. Sırtının hafifçe ürperdiğini hissetti. Ortalık iyice serinlemişti. Tam bir ölüm sessizliği vardı koruda. Cinayet soruşturması. Komiser Cengiz evine gitmek üzere çantasını alıp kapıya yönelmişti ki masasındaki telefon çaldı. Saatine baktı, 6'yı geçiyordu. "İnşallah yeni bir olay değildir" diye söylendi, uzandı telefonu aldı. "Efendim?" Başkomiser Hüseyin telefondaydı. "Cengiz, bir cinayet işlenmiş, bu görev senin" dedi. Komiser içinden "Yandık, yine uzun bir akşam olacak anlaşılan" diye geçirdikten sonra sordu. "Nerede, kim öldürülmüş amirim?" "Tarabya korusundaki köşklerden birisinde. Öldürülen kişi ev sahibi Mehmet H. Evde yalnız yaşıyormuş. Köşkte hizmetli olarak çalışan evli bir çift varmış. Bizim çocuklardan Mustafa ile Özgür'ü yolladım olay yerine. Senin cep telefonuna konum atmalarını söyledim. Savcılığa ve adli tabibe de haber verildi. Onlar da olay yerine gidecekler. Öldürülen adam önemli birisi. Bizim çocuklara bırakılacak bir iş değil. Sen olaya el koy." "Tamam amirim, birazdan oradayım." Telefonu kapadı. Masadaki bilgisayarını yeniden açtı. Arama motoruna maktulün adını yazınca ekrana sayfalarca bilgi geldi. Mehmet H. dönemin gözde müteahhitleri arasında ön sıralarda yer alıyordu. İlk eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eşinin bu ayrılıktan bir süre sonra kanser olduğu ve o nedenle yaşamını yitirdiği söylentileri sosyete sütunlarına yansımıştı. Bir yıl kadar önce de ikinci eşi Semra'nın yalnız başına gezintiye çıktığı sürat teknesi Boğaz'dan Karadeniz'e çıkışta kayalıklara sürüklenmiş olarak bulunmuştu. Genç kadın ortada yoktu. Günlerce denizde ve karada sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmayınca öldüğü rapor edilmişti. Bu olayın ardından karı kocanın kumara olan düşkünlüğü de basına yansımıştı. Eşi Semra ile birlikte son yıllarda kumarda çok para kaybettikleri, borca battıkları, girdikleri bu borçları ödeyebilmek için varlıklarının çoğunu satmak zorunda kaldıkları uzun uzun yazılmıştı. Mehmet H'nin ilk eşinden olan kızı Hale, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Semra ile kavgalıydı. Babasının sözünü dinlemiyor, son bir yıldır başına buyruk bir yaşam sürüyor, babasının onaylamadığı bir gençle yaşıyordu. Basında yazılanlara göre Mehmet H. tek çocuğu olan Hale'yi bu nedenle evlatlıktan reddetmişti. İkinci eşinden çocuğu olmasını çok istemesine karşın bu isteği gerçekleşmemiş, onun ölümünden sonra da dışarı çıkmaz ve kimseyi köşkte kabul etmez olmuştu. Komiser Cengiz iç geçirdi, gün sorunsuz geçti, eve gider biraz dinlenir, bir film izlerim diye düşünürken yine bir olay çıkmıştı. Bilgisayarını kapatıp masadan kalktı, çıkmadan önce tuvalete uğramasının doğru olacağını düşündü. Olay yeri incelemesinin ne kadar süreceği bilinemezdi. Ellerini yıkarken aynada kendisine bakan kişiyi bir an tanıyamadı. Gençliğinde arkadaşları onu ünlü bir aktöre benzetirlerdi. Şimdi o benzerlikten geriye sadece ince bıyığı kalmıştı. Soldan alıp tepesinden geçirerek sağa doğru taradığı saçlarını düzeltti. Tam tepesindeki açıklığın kapandığından emin oldu. O sırada bir mesaj sesi duydu. Cep telefonuna baktı, konum bilgisi gelmişti. Karakolun hemen yanındaki otoparktan arabasını aldı ve yola koyuldu. Trafik yoğundu. Sireni açmış olmasına karşın hızlı gidemiyordu. Gözü yolda ama aklı cinayetin arkasında neler olduğundaydı. Kumarda düşman edinmek kolay olduğu için cinayetin nedeni kumar meselesi olabilirdi. Ya da rakipleri Mehmet H'yi ortadan kaldırmayı planlamış olabilirlerdi. Olaya ön yargılı bakmamak için bu düşünceleri zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gidip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tüm olasılıkları düşünecek zamanı olacaktı nasıl olsa. Koruya girdiğinde ilerideki köşkün önünde duran polis arabasını gördü. Arabasını onun hemen arkasına park etti. Bahçe kapısı açıktı. Polis memuru Mustafa kapıda onu bekliyordu, selamlaştılar. Komiser kapının yanındaki duvarda gördüğü panonun ne olduğunu sordu. Mustafa duvardaki kapağı açtı. Kapağın içinde dijital bir panel vardı. Komiser bu ne işe yarıyor diye sordu. Efendim buraya 6 haneli şifreyi girince kapı açılıyor. Mustafa bunu söyledikten sonra açık duran bahçe kapısını kapadı. Sonra cebinden çıkardığı kağıtta yazılı şifreyi iri elleriyle zorlanarak tuşladı. Kapıdan mekanik bir ses geldi. Mustafa kapı kolunu aşağı indirince açıldı. Komiser güvenlik sıkı görünüyor dedi. Kapının hemen yan tarafındaki duvarda kapıyı görecek şekilde ayarlanmış bir kamera vardı. Komiser bu kameranın burada olması iyi oldu. Kamera kayıtlarından gireni çıkanı görebiliriz diye düşündü. Kapıdan içeri girdiler. Komiser çevreyi incelemeye başladı. Bahçe kapısı iki büyük kanattan oluşuyordu. Şifreli kanadın yanında yere ve yukarıdaki çerçeveye demir sürgülerle sabitlenmiş ikinci bir kanat daha vardı. Bu kanat arabayla içeri girilmesi gerektiğinde açılıyor olmalıydı. Köşkün bahçesi yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve kayrak taşlarıyla kaplı bir duvarla çevreliydi. Duvarların üzerinde de helezon şeklinde jiletli teller vardı. Kapı kilitli olduğu sürece bahçeye dışarıdan izinsiz olarak girebilmesi için duvarın altından tünel kazılmasından başka yol yoktu. İki katlı beyaz köşk bahçenin tam ortasında yükseliyor, bahçeyi ikiye bölüyordu. Yer düzeyindeki pencerelerden köşkün bir de bodrumu olduğu anlaşılıyordu. Eski yalıları andıran mimarisiyle çok güzel ve görkemli bir görünümü vardı. Ön bahçeden bakıldığında arka bahçenin ancak küçük bir bölümü görülebiliyordu. Dışarıdan gelen asfalt yol bahçe girişinde bir arabanın gidebileceği genişlikte taş döşeli bir yola dönüşüyor, köşkün önünde ikiye ayrılıyor, bir yandan ön bahçenin sonundaki kapalı garaja, bir yandan da arka bahçeye uzanıyordu. Garajın yan tarafında kulübesinin önünde sürekli avlayan bir kurt köpeği vardı. Ağzından salyalar akan hayvan bağlı olduğu zinciri koparıp yeni gelenlere saldırmak istercesine sürekli ileri atılıyordu. ''Zincire bağlı olmasa bahçeye girenleri parçalar bu köpek.'' diye söylendi komiser. Ön bahçe çimenle kaplıydı. Bahçede her birinde farklı çiçekler bulunan, birbiriyle simetrik bir görünüm oluşturan küçük çiçek tarhları yer alıyordu. Burada ikisi mavi çam, biri elma, biri de kayısı olmak üzere 4 ağaç vardı. Mavi çamlar neredeyse köşkün çatısına kadar uzamıştı. Komiser durdu ve cebinden çıkardı not defterine buraya kadar yaptığı gözlemleri yazmaya başladı. Yazmayı bitirince sordu. Köpek hep bağlı mı duruyormuş?
Bilmiyorum efendim, sormadım.
Komiser Mustafa'ya dik dik baktı. Bunları sormanız lazım. Komiser köşkün yanından geçerek arka bahçeye doğru yürüdü. Mustafa onu izledi. Arka bahçe daha büyüktü ve ön bahçe gibi çimenle kaplıydı. Köşkün önünden geçerek gelen taş yol burada bahçenin sonuna kadar devam ediyordu. Arka bahçede de ikisi çam, birisi şeftali, birisi de armut olmak üzere 4 ağaç olduğunu tespit etti. 4 ile ilgili bir takıntısı mı vardı acaba adamın diye düşündü. Bahçenin sonunda sağ tarafta yeni çiçek fideleri dikilmiş büyük bir bölüm vardı. Sol tarafta ise tek katlı beyaz boyalı bir ev duruyordu. Komiser müştemilat olduğunu tahmin etti. Bu evin bile çok güzel olduğunu düşündü. Parmağıyla göstererek sordu. Köşkte çalışan çift bu evde mi yaşıyormuş?
Evet komiserim.
Bu evde arama yapıldı mı?
Yapıldı, bir şey çıkmadı komiserim. Ayrıca parmak izleri de derlendi.
Not defterini tekrar çıkardı ve tespitlerini yazmaya başladı. Akademideyken olay yeri incelemesi ve analiz dersini anlatan adli tıp uzmanı hocası Kazım Yeğen'in sürekli tekrarladığı sözler geldi aklına. Olay yeri ve çevresindeki her şeyin fotoğrafını hafızaya kaydetmek gerekir. Hafızaya kaydetmekle yetinmeyin, tespitlerinizi not edin. İleride dosya ile baş başa kalındığında parçaların bütünleştirilip analiz edilmesinden bu notlar çok işinize yarar. Komiser her gittiği olay yerinde bu sözleri hatırlar ve çevrede gördüklerini not defterine kaydederdi. Yazmayı bitirince Mustafa ile birlikte ön tarafa yöneldiler. Köşkün kapısı aralıktı. Komiser girişte durdu, sol taraftaki panoya baktı ve sordu. Bu kapıda da şifre var. Bahçe kapısındakiyle bu şifre aynı mı?
Farklı.
Savcı bey nerede?
Henüz gelmedi komiserim.
Savcının henüz gelmemiş olması ilginç diye düşündü komiser. Biz başlayalım. Savcı gelince ona durumu özetleriz. Ayaklarına galoş giyerek içeri girdiler. Köşk kapısı büyükçe bir antreye açılıyordu. Antrenin sol tarafında tavana kadar yükselen iki parçalı aynalı bir portmanto duruyordu. Üst tarafında paltoların, ceketlerin asıldığı kapaksız bir bölüm, alt tarafında da iki büyük kapak vardı. Komiser inceleme eldivenlerini giydi, portmantonun alt kapaklarını açıp baktı. Bu bölümde ayakkabılar ve terlikler vardı. Yere eğildi, cebinden telefonunu çıkardı, fotoğraf makinesinin yakınlaştırıcı özelliğini kullanarak uzun uzun yeri inceledi, sonra Mustafa'ya döndü. Ayak izlerine bakıldı mı diye sordu.
Mustafa biraz da şaşırarak yanıtladı. Parmak izi tespiti yaptık komiserim.
Komiser sert bir sesle, ben ayak izlerini soruyorum dedi. Mustafa'nın yanıtını beklemeden yine telefonunu kullanarak antrenin zeminini incelemeye devam etti. Parlak taş zeminin üzerinde bir spor ayakkabının bıraktığı izler seçilebiliyordu. Komiser olduğu yerden doğrulmadan sordu. İçeride spor ayakkabı giyen kimse var mı?
Mustafa biraz düşündükten sonra yanıtladı. Yok komiserim, zaten herkes eve girmeden galoş giydi.
Komiser incelemeye devam etti. Öğlen yağmur yağması bir bakıma iyi olmuş. Spor ayakkabının ıslanmasına ve iz bırakmasına yol açmıştı. Cebinden telefonunu çıkardı ve yine yakınlaştırıcı özelliğini kullanarak yerdeki izlerin fotoğrafını çekti. Ayakkabının bıraktığı izlerin arasında küçük toprak parçacıkları vardı. O parçalardan birisini aldı ve bahçeye çıktı. Mustafa da arkasından geldi. Komiser bahçeden biraz toprak aldı ve elindeki parçayla karşılaştırdı. Mustafa'nın şaşkın bakışlar arasında aynı toprak dedi. İkisi de öğlen yağan yağmurdan dolayı hala ıslak. Demek ki bu iz bugün öğleden sonraya ait. Bakalım evin içinde de aynı izlerden var mı? Yeni galoşlar giyerek tekrar antreye girdiler. Oldukça geniş bir girişten sonra uzunca bir koridor geliyordu. Komiser soldaki kapıyı açınca buranın misafir tuvaleti olduğunu gördü. Sağda mutfak yer alıyordu. Koridor geniş bir hole açılıyor. Holün ucunda yukarı katlara çıkan bir merdiven, onun sağında büyük bir salon, solunda da neredeyse salon kadar büyük bir çalışma odası yer alıyordu.
Komiser defterini çıkarıp yine bazı notlar aldı. Salonda polis memuru özgür ve sivil giyimli bir adam vardı. Zayıf ve uzun boyluydu Özgür. Boynundaki fotoğraf makinesi ve dikine taranmış saçlarıyla polisten çok bir gazete muhabirini andırıyordu. Özgür komisere başıyla selam verdi ve yanındaki kısa boylu, post bıyıklı şişman adamı adli tabip Mesut Bey olarak tanıştırdı. Komiser onlara baktı. Yan yana bir komedi ikilisi gibi duruyorlardı. Sonra gözleri onların ayaklarına gitti. İkisinde de spor ayakkabı yoktu ve galoş giymişlerdi. Adli tabibe dönerek sordu. Maktul nasıl öldürülmüş Mesut Bey?
Tabancayla vurulmuş, kurşun kalbin sol alt köşesinden girmiş, yakından atıldığı için sırtından çıkmış ve maktulün oturduğu koltuğun minderine saplanmış.
Kurşunu minderden çıkardınız mı?
Evet komiserim, burada.
Adli tabip elindeki naylon torbayı komisere uzattı. Torbanın içindeki mermiye bakan komiser, ''Subsonik mermi'' dedi. Mustafa söze karıştı.
''Subsonik mermi, susturuculu bir silahla kullanılmışsa ses bu oda dışında duyulmaz.''
Adli tabip devam etti.
''Vücuttan çıkan kurşun koltuğa saplandığına göre maktulün bu koltukta öldürüldüğü kesin. Uyurken öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü kurşunun göğüste bıraktığı iz kabaca 1,5 metre mesafeden ve tam karşıdan ateş edildiğini gösteriyor.'' Katilin buraya kadar yaklaşabilmesi maktulün o sırada uyuduğu kanısını doğuruyor bende.
Komiser kendi işiyle ilgili yorum yapıldığı için biraz sert bir sesle sordu.
Kaç saat olmuş öleli?
En fazla 4 saat gibi görünüyor. Kesin ölüm saatini otopsi sırasında saptayabiliriz.
Kurşunun nasıl bir tabancadan atıldığı da balistik incelemeden anlaşılır sanırım.
Evet evet, bu konuda uzmanımız var.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.